Farklı Kaydet'in sunduğu Satranç Podcast'i Zugzwang'a hoş geldiniz. Hong Kong'dan Görkem'le beraberiz. İki kişiyiz. Kanada'ya bağlanamadık. Saat farkımız biraz fazla olduğu için. Nispeten erken bir kayıt alıyoruz bu sefer. Ne haber Görkem?
İyiymişim, sen nasılsın?
İyilik vallahi benden de. Herkes evine kapandı Türkiye'de. Yani öyle olduğunu tahmin ediyoruz en azından. Spor faaliyetlerinin hepsi de durmuş durumda. NBA yok, işte futbol maçları bitti. Hemen hemen bütün üst düzey spor müsabakalarına ara verilmiş durumda. Öte yandan satranç ise yılın en önemli turnuvası başladı. Ve ilk 3 turu şu anda oynanmış durumda. Yani biz herhalde profesyonel sporları takip edenler arasında satranççılar en şanslı durumda diyebiliriz herhalde. Evlerine kapanmış durumdalar ve maçları izliyorlar. Adaylar turnuvasından bahsediyorum. Dünya şampiyonluğu ünvan maçına çıkacak olan kişiyi seçecek olan adayların bir araya geldiği turnuva. Sen takip ediyorsun herhalde turnuvayı. Sana hemen bir topu atayım ben. Neler olup neler bitiyor?
Valla hepimiz takip ediyoruz sanırım. Sonuçta artık sanırım satrançla bu kadar bir haşır neşir olmayan kişiler bile hani şu anda dediğin gibi en üst düzey spor müsabakası olarak eğer tabii ki birazcık hani satrançla ilgileri varsa takip ediyordur. Şimdi turnuvaya gelmeden önce biraz tabii yani artık zaten ben aslına bakarsan sen de muhtemelen bir artık koronadan konuşmak istemiyoruz muhtemelen. Yani hangi podcast dinlesek basketbol podcast olsa siyaset podcast her podcast de koronaya bağlanıyor. Mecburen koronaya bağlanıyor çünkü hayatı şu anda neredeyse durdurma noktasına geldi. Bizim için biraz daha kötü çünkü biz 3 aydır zaten bu gündemin içindeydik. Şimdi daha da artık bir şekilde çekildik maalesef çünkü bütün dünyayı saldı. Neyse. Şimdi ben şeyden başlamak istiyorum belki biraz da. Aslında Adaylar Turnuvası'nın kadrosunda ufak bir değişiklik oldu. Turnuva 17 Mart'ta başladı. Turnuva başlamadan yaklaşık 10-15 gün önce katılıma hak kazanan sporculardan bir tanesi ki bu satranççıların hani katılabilecekleri dediğin gibi yani en prestijli turnuva ki buradan dünya şampiyonluğuna aday kişi çıkıyor. Azeri oyuncu Timur Racabov ya da bazı Türk kaynaklarda Recebov diye daha böyle Türkleştirerek söylüyorlar. Yani biz de Recebov ya da Racabov diyelim. Turnuvaya kişisel sebeplerinden dolayı katılmayacağını açıkladı. Bir süre sonra bu kişisel sebeplerinin koronavirüsüne karşı alınan önlemlerin yetersizliği olduğunu söylemiş oldu. Ve bunu söyledikten sonra da gerek FIDE'nin bazı üst düzey yöneticileri gerekse de organizasyonlar arasında ufak böyle bir çok münakaşa olmadı. Hani onlar da onu saygıyla karşıladıklarını açıkladılar. Fakat hani turnuvanın devam edeceğini bu şartlarda söylediler. Bunu açıkladıkları zaman yani 5 Mart ya da Mart başlarıydı. Daha Avrupa henüz bu kadar bu işin pençesine düşmüş değildi ya da düştü de bunu biz bilmiyorduk belki de. Dolayısıyla yani çoğu kimse ya evet yani haklı diyenler tabii ki oldu ama ya hadi canım ya birazcık fazla abartıyor. Neden oynamak istemiyor ki diye getirildi. Onun yerine MVL yani aslında kamuoyunun görmek istediği Maxime Machère Lagrave turnuvaya katılmış oldu. Böylece ufak bir yani korona daha bu turnuvaya başlamadan önce bu şekilde damgasını vurmuş oldu. Dolayısıyla aslında daha da belki de formda olabildiğini iddia edeceğimiz MVL Racabov'un yerini aldı ve o oynuyor. Başlayacak mı, başlamayacak mı vesaire derken turnuva 17 Mart'ta başladı. Bugün 4. tur oynanacak. Biz bu kaydı 4. turdan önce alıyoruz. Sence nasıl gidiyor turnuva şu anda?
Bence çok güzel. Yani şimdi şöyle, bu arada bu son güne kadar da belki oynanmama ihtimali yüksekti. Şimdi şöyle, bu turnuva Yekaterinburg'da yani Rusya'nın ortasında bir yerlerde. Yani çok herkesin ulaşması çok kolay olmayan bir yerde. Şimdi bir sıkıntı şuradan da oldu. Dingdiren de Wang Hao, Çinli hani biz geçen podcast'te ta çok ne zaman çekmiştik hatırlamıyorum ama iki öncesinde de mi? Yani Aralık'ta bu olaylar ilk patladığı dönemde ya bu Çinliler nasıl gidecek? Çünkü işte Çin'le hava yolu ticareti durma noktasına geldi falan durumlarındaydılar. Sırf bu Wang Hao ile Ding Liren değil birçok oyuncu gitmekte zorluk çekti. Mesela Fabiana Caruana oradan giremedim. Şimdi buradan gitmeye çalışıyorum. İşte Prag'da şey kaldım, mahsur kaldım falan diye. Çünkü herhalde bugünlerde eğer turnuva başlıyor olsaydı önemli bir kısmı gidemeyecekti. Çünkü işte Amerika şeylerini kapattı. Avrupa ile hava yolunu kapattı. İşte diğer ülkeler kapattı. Ya ucu ucuna yetişti gibi bir şey oldu.
Bu
Turnuvanın
arada lafını kestim ama ben şeyi düşünüyorum bu arada. Turnuva bitince nasıl geri dönecekler onu düşünüyorum.
bir de şöyle bir şey var. Turnuva bitebilecek mi? Yani Ikaru
Ya
Nakamura sürekli ondan da bahsediyor. Acaba bu turnuva gerçekten bitebilecek mi? O da
evet.
çünkü çok ciddi bir soru işareti.
Onu sana soracaktım ama sonlara doğru soracaktım. Şimdi böyle güzelliğini bozmayalım, devam edelim ama bunu da mutlaka konuşalım bir tane.
Evet, ya turnuva ile ilgili bayağı bir önlem alınmış bu arada. Yani en azından bize söylenilenler. Tabii ne kadar önlem alınabilirsin o kolay bir şey değil ama sporculara turnuva boyunca iki kere test yapılacakmış. Koronavirüsüne kaptılar mı diye. Ayrıca her maç öncesi mutlaka atışları ölçülüyor. Ve de işte maske falan dağıtmışlar. Eğer istenirse hani maske kullanabilirler. Nepomniçi takıyordu maçlarda. Bir de mesela şimdi tabii diğer sporlarda böyle herkes iç içe vücut teması falan oluyor. Satrançta öyle bir şey yok. Sadece bir zorunluluk itibariyle yani centilmenlik için mutlaka maçlardan önce ve maçlardan sonra el sıkılması zorunlu. Eğer karşı taraf elini uzattıysa sıkmak zorundasınız yoksa maçı kaybediyorsunuz. Bu bir kural yani. Bu turnuvada da onu iptal ettiler. Yani el sıkmak zorunlu değil, isteyenler sıkabiliyor. Ama işte ne bileyim Grişçuk'la Nepomniçin maçında mesela böyle dirsek selamı falan verdiler böyle. İlginç
Evet.
şeyler. Aynı zamanda spor şey turnuvanın oynandığı salona da her içeriye girecek olanları mutlaka ateşlerini ölçerek içeriye alıyorlar. Ve şu anda öyle değil ama eğer şey olursa herhangi bir sıkıntı görülürse mesela oyunculardan birinden bir talep gelirse salondaki herkesin de yani izleyici ve hakemler olmak üzere maske takması zorunluluğu da konuşulmuş. Bakalım ama herhalde büyük ihtimalle ben turnuvanın bir şekilde biteceğini tahmin ediyorum. Yani 3 Nisan'a kadar bir kriz çıkmadan turnuvayı sonuçlanacağını tahmin ediyorum. Sen nasıl görüyorsun?
Ben de öyle olacağını umuyorum. Ama mesela şu andaki durum bir hafta önce olmuş olsaydı muhtemelen bu turnuva başlamayacaktı. Böylece de ilginç bir şekilde yani olaylar ilginç bir şekilde yol almış oldu. Bu el sıkışma olayına gelince orada da ilginç görüntüler ortaya çıkıyor. Şimdi hani oyunun iki fazında el sıkışma var. Bir tanesi tabii ki oyuna başlarken ki tamamen böyle hani bir yeni taze olarak başlıyorsunuz oyuna. Dolayısıyla o sıkıntı değil ama bir de oyunu bitirirken de hani oyuncuların refleks olarak karşısındakine eğer terk ediyorlarsa reddederken el sıkışmaları var. Dolayısıyla orada ilginç görüntüler şöyle ortaya çıkıyor. Dediğim gibi Nepomniachtchi ile Aleksandr Grischuk oyundan önce böyle bir dirseklerini tokuşturarak hafif böyle ilginç bir selamı da bunlar ama artık o oyun içerisindeki adrenalinle beraber yani oyunu bitirirken onu düşünemeyecekleri için böyle bildiğin hani böyle gayet el sıkıştılar. O Alexianko Caruana mücadelesi de ilginç oldu. Alexianko elini uzattı hani tam terk edecekken. Caruana da uzattı elini tam böyle sıkışacakken sonra bir anda aklına geldi elini çekti falan. Tabii iş biraz böyle bir tiyatralle olmuş durumda. Ama neyse bu da böyle bir ilginç bir turnuva olarak tarihe geçecek yani el sıkışmanın zorunlu olmadığı. Bununla ilgili yeni böyle Türklerin ortaya çıktığı bir satranç turnuvası. Koronanın belki de bir tek hani olumlu tarafı olmuş oldu. Yani bu şu anda tabii ki dünyanın birçok kısmı evde vakit geçirdiği için muhtemelen normalde gösterilenden çok daha fazla ilgi var yayınlara. Ve bu aslında yayın adedini ve yayın çeşitliliğini inanılmaz arttırdı. Şu anda turnuvanın canlı yorumlamaları belli başlı bütün büyük satranç sitelerinde farklı gruplar tarafından yapılıyor. Chess24'te, chess.com'da, kendi resmi sitesinde yapılıyor. Ve buradaki yorumculara baktığımızda hani yorumcuları alsak, turnuvaya koysak hani onlar da böyle kafa kafaya oynayacak. Ben hemen şöyle bir ufak bir üstünden geçelim. Ha, bu arada bayağı da bir değişiklik oldu tabii. Bazı kişiler özellikle de resmi sitede yorum yapacak kişiler tabii ki orada olmak durumundalardı. Hatta turnuvanın 2 gün önceye kadar da gideceklerdi. Mesela ben Daniel King'in katıldığı podcast'ı dinledim bu Ben Johnson'la Perpetual Podcast'te. O böyle ya gidiyorum işte bugün yola çıkıyorum falan filan dedi. Adam gidemedi böyle bir anda öyle şey olunca. Dolayısıyla apar topar resmi site Miroshchenko'nun yanına geçtiğimiz hızlı satranç dünya şampiyonu Daniel Lubov getirdi. Daniel Yufpa da orada. Orada Ruslardan bir ekip kurmuş oldu. Normalde Polgar'la Daniel King'in de gelmesi lazımdı. Onlar gelemediler. Chess 24 ve Chess Com, hani onlar uzaktan Skype'dan yayın yaptıkları için onlar biraz daha şanslılar. Fakat Chess 24 Kramnik'i açıklamıştı. Bir şekilde Kramnik herhalde bu şartlarda turnuva yapılmasını, yani bilmiyorum sen asıl sebebini biliyor musun? Bu şartlarda turnuva yapılmasını herhalde çok onaylamadığı için olsa gerek. O da turnuvalara uzaktan bile olsa, yani Skype'tan bile olsa katılmayı vazgeçti. Fakat o vazgeçince bu sefer mekanın sahibi geldi. Yani gerçekten Chess 24'ün sahibi adam. Carlsen katılıyor yayınlara. Yani işte de bir adaylar turnuvası var. Dünya şampiyonu yorumluyor böyle canlı olarak. Aslında bulunamayacak bir yani. Ve orada direkt böyle direkt şeyleri veriyor. Bir de yanındaki insanlar da, yani atıyorum Jan Gustafsson, Sivitler geliyor. Bu senenin en flash ismi Ali Rıza Pürüzyağ geliyor. Diğer taraftan St. Louis'in ekibi ayrı oradan zaten. Hani o bildiğimiz Seyra Van'dır, Mervis Ashley'dir falan. Twitch'tekileri falan zaten saymıyorum. Bütün bu sitelerin böyle işte bütün dillerde yayın yapan alt siteleri de var. Yani Chess 24'ün Norveççe yayın yapan, işte Norveçli büyük usta Norveççe yayın yapıyor. İşte atıyorum Chess.com'un İspanyolca yayını yapan derken böyle belki de onlarca, yüzlerce site şu anda şey yapmaya başladılar. Adaylar turnuvasını canlı yorumlamaya, her dilden, her şeyden. Bu arada Chess.com'u unuttuk. Orada Anand yorum yapıyor. Karsan'dan önceki dünya şampiyonu elbette. Ya yani böyle acayip böyle bir şey olmuş oldu. Şu anda bilgiye ve şeye doyuyoruz. Maçları izlerken. Hatta şey dendi. İlk turda Dingliren'le Wang Hao, artık onu nasıl ölçtüler bilmiyorum ama işte Çin'den 1 milyon kişi izlemiş falan. Sonra Wang Hao'ya soruyorlar. Diyorlar ki işte 1 milyon kişi izlemiş. Yani 1 milyon az ya Çin için. O kadar önemli bir şey değil. Yani.
Evet, yayınlar bayağı iyi. Yani çok maçlar uzun sürüyor. Bir de önemli bir, yani kimisi stüdyoya gitmiş olanlar var. Yani daha böyle bir stüdyo ortamı falan izliyoruz. Stüdyolardan da öyle çok yani çok profesyonel gibi düşünmeyelim ama yarı profesyonel böyle stüdyolar gene bir şeyin dışında. Ama evinden de yorum yapanlar var. Mesela Carlsen direkt evinde yorumluyor. İşte maçları anlatıyor, şey yapıyor. Ondan sonra arada durun bir dakika ben bir çamaşırları toplayacağım diyor. Biz arka planda Carlsen'in ev işi yaparken falan böyle izliyoruz. Orada tabii şey Gustafsson'la Sivitler normal bir şekilde yorum yapmaya devam ediyorlar. Ama şey olarak yani kimse bir yerlerde olmadığı için, seyahat etmediği için, yerinde kaldığı için yorum yapacak çok fazla insan, işte yayıncı, yorumcu ve kanal var. O yüzden yani en bir satranç turnuvasının olabilmesi için en şanslı ortam olabilir herhalde.
Dolayısıyla bu kadar hani üst düzey kişiler yorum yaparken, hani böyle bizim zaten hani burada oynanan satrancın hani en ufak bir teknik kısmı ile ilgili bir şey söylememiz zaten doğru olmaz ama belki onlardan duyduklarımızı hani böyle biraz paylaşabiliriz. Yani çünkü gerçekten oyun olarak da hani şu anda 3 tur geride kaldı. 12 oyun oynanmış oldu. Hani oyun kalitesinin ve mücadelenin hani üst düzeyde olduğunu söyleyebiliriz bence.
Yani kesinlikle katılıyorum. Yani benim son daha 3 tur oynandı. Bunu belki söylemek için çok erken ama hem oyundaki şey mesela daha ilk turdan 4 maçın ikisi siyahların galibiyetiyle bitti. İşte ikinci tur yine 2 galibiyetle bitti. Yani %50 gibi bir oran bulmak çok zor yani bu tarz üst düzey turnuvalarda. Mesela turnuvanın favorilerinden Dinkliren'le Caruana'nın maçı vardı. Dinkliren yendi 3. turda ama önceki 2 tur Dinkliren iki maçını da kaybetti. Bahsettiğimiz Dinkliren 100 maç üst üste kaybetmemiş, önceki şeyini adaylar turnuvasında hiç kaybetmemiş olduğunu göz önünde bulundurursak yani ne kadar riskli, ne kadar zor oyunlar oynadıklarını görebilir. 3 turda mesela galibiyet ya da mağlubiyeti olmayan, yani bütün oyunları berabere bitmiş olan bir tane oyuncu kaldı. O da Grischuk. O da zaten yani Grischuk olduğu için herhalde.
Ben burada biraz şeyi yap, yani bence güzel bir konuya bastım burada. Şimdi Dinklereni yani birazcık böyle kendimi onun yerine koymaya çalıştım. Düşünsenize, turnuvanın 2 numaralı favorisi olarak geliyorsunuz. 1 numaralı herkesin favorisi tabii ki Caruana'ydı. Ve olmadık, yani hiç beklenmedik. 2 mağlubiyeti arka arkaya aldı. Dinklerenin ne kadar böyle sağlam bir stil olduğunu, ne kadar iyi hesapçı olduğunu ve aslında ne kadar formda olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 2 mağlubiyet herkesi sarstı. Üçüncü turda da turnuvanın favorisi ile karşılaştı beyaz taşlarla. Ve bilmiyorum katılır mısın ama bence Caruana bu turnuvaya en iyi hazırlanan kişi olduğunu çok net belli ediyor. Ve burada aslında satrançta Yani aslında burada mental olarak da bir turnuva hazırlanmak, yani sadece bilgi olarak değil ama mental olarak bir turnuva hazırlanmanın ne kadar önemli olduğunu burada Dinkliren'in özelinde görmüş olduk. Şimdi eski bir Sovyet satrancı kuralı, hani böyle eğer bu satrancın, bu yenilgilerin psikolojisinden, çünkü satrançta yenilgiler gerçekten insanın özgüvenini tamamen sıfırlayabilecek şeyler. Bu hani hangi kategoride oynuyorsanız oynayın. İster bizim gibi amatör bir sporcu olun, isterseniz hani 2500'lük bir büyük usta olun. Eğer iki tur üst üste kaybederseniz hani ikinci turda o iki tur önceki kadar kendinize güvenli olarak o masaya oturamayabilirsiniz. Şimdi burada bir de karşınızda Fabiano Caruana var. Yani bence dün müthiş bir iş yaptı. Yani o partiyi kazanabilmek, çünkü o partiyi de kaybetse, 3'te 0'la başlasa artık yani belki de geçmiş olsun. Yani artık 3'te 0'dan geri gelmek gerçekten çok zor olacaktı onun için. En zor rakibe karşı oynadı. Ve muhtemelen Caruana onun o psikolojide yakaladığı için çok mutluydu ve tahtada da onu psikolojik olarak çok köşeye sıkıştırmaya çalıştı. Eğer partide zamanlara bakabildiysen ya da partiyi canlı izleyebildiysen, Caruana bir açılış yeniliği yaptı. Müthiş bir yenilik Slav savunmasında ve gerek saatte gerekse de böyle konumun karmaşıklığında bir anda kendini avantajlı tarafa çekmiş oldu. Bir saate yakın açılışta fark attı Caruana, ama Dink oturdu her anlayı 5 dakika 10 dakika 5 dakika 10 dakika düşündü düşündü düşündü. En sonunda Caruana'nın o feda ettiği piyonlara karşı yeteri kadar kompansiyonu bulamamasını sağladı. Ve o psikolojik gerilimin üstesinden gelip maçı kazanmayı bildi. Ve iyi ki de kazandı. Belki de bu böylece hani hala baktığımız zaman böyle dengede bir durum görüyoruz. Maçtan sonra verdiği röportajda da yani aslında maç esnasında çok böyle endişelendiğini, kızdığını ama bir şekilde bunun üzerinden geldiği için de çok mutlu olduğunu söyledi. Sen ne diyorsun? Caruana'nın sence o yani hem açılış seçimlerinde ya ben Ding'i böyle bu şekilde kıstırdım hani deyip hani böyle hamle yapıp tak kalkıyor geliyor ki hiç hani belki de yenilik hamlesi tak yapıyor kalkıyor yapıyor kalkıyor. Nasıl buldun Caruana'nın performansını ve bu stratejisini?
Ya Caruana'nın zaten uzunca bir süreden beri yükselişte olduğundan bahsediyoruz. Yani 2842, yani şeye artık bir kulaç mesafesi kaldı Carlsen'e. Şimdi şöyle bir şey, Caruana'nın biz hani yükselişe geçtiği dönemi hatırlıyorsun belki. 6 galibiyet üst üste aldı, işte St. Louis dönemleri, işte St. Louis turnuvasının dönemi, hatta Carlsen'i falan da gelmişti o dönemlerde. O zaman bir oynadığı bir satranç şeyi vardı. Çok daha agresif, çok daha işte hesap gücüne dayanan, daha taktik oyunlar oynuyordu. Ama bir süre sonra o yükseldiği dalga arkasında rüzgarı kesildikten sonra biraz daha nasıl diyeyim, ayakları yere basan mı desem, daha az risk alan mı desem, hani o tarz bir satranca tekrar geri dönmüştü. Oyun tarzı olarak yani biraz daha dengeli bir satranççı gibi portresi çiziyordu. Yine çok iyi oynuyordu. İşte son dönemlere kadar da hep zaten bu yanını bize izletiyordu Caruana. Ve o dengeli oyunda da ne kadar, yani bir strateji kurmak konusunda da ne kadar iyi olduğunu bize kanıtlamış, bize göstermişti. Şimdi bu turnuvaya baktığın zaman son derece agresif, son derece risk alan ve bu riskin altını dolduran, yani biz mesela bundan bahsediyoruz ama işte Dink Liren'le oyunundan bir önceki tur Kirill Alexenko'yu yeniyor ve hani tamam belki bizim yorum yapmamız için çok karmaşık konumlar ama ne derece risk alabildiğini görebiliyoruz. Yani işte mesela şahın önünde hiçbir piyon kalmamışsa ve hala vezirler falan oyundaysa, yani sadece bu konuma dışarıdan bakan ve yeni başlayan biri de olsa, eyvah beyaz için işler hiç de hani değil dersin. Çünkü yani şey, belki hani kazanıyor kaybediyordan bağımsız olarak söylüyorum bunu. Hiç de rahat değil dersin. Hele hele o pozisyonda bir şah kanadından bir atak yapabiliyor olması. Yani bunu tahayyül edip ve daha sonrasında bunu hani şeye, bir plana oturtup ve ondan sonra hücuma geçebilmesi, bunlar şey değil. Yani kolay verilecek kararlar değil. Şunu diyebilirdi mesela Caruana olayım. Bu turnuva çok uzun. Ben hani beyazlarla 7, siyahlarla 7 maç yapacağım sonuç olarak. Ve turnuvanın en başında, daha ikinci turda bu riskleri almama hiç gerek yok deyip daha ayakları yere basan açılışlar ve şeyler seçebilirdi. Hayır, hiç öyle değil. Son derece agresif oynuyor. Dink Liren maçında da inanılmaz bir risk aldı aslında ve şeye girdi. Belki senin dediğin konuda haklısın. Sonuç olarak turnuvadaki yegane rakibi olarak görüyordu Dink Liren'i. Kendisinden sonra en yüksek ve en sağlam oyuncu Ve onu hani üçüncü turda böyle artık iyice mezarına son çiviyi çakmak falan gibi herhalde. İlk iki tur yenilmiş oyuncuya. Üçüncü turda da çok ciddi bir açılış hazırlığıyla geliyor. Ama burada şeyi de gördük, yani Dinklere'nin ne kadar soğukkanlı olabileceğini de gördük. Yani iki tur kaybetmiş olan bir oyuncunun kendisine sunulmuş olan bir sürü şeyi, zor problemi tek tek yavaş yavaş tek tek hepsini çözebildiğini, paniklemediğini, zamanın kontrolünü, evet yani sonuç olarak hazırlık yapmış olan bir kişiye karşı zamanda öne geçmeniz neredeyse imkansız ama zamanın kontrolünü asla kaybetmediğini görebildik bu şeyde, bu maçta. Yani şey olarak Dinklen bu turnuvada hani ben de varım dedi herhalde bu üçüncü maçıyla.
Abi dediğin konuda çok haklısın. Hani Fabiana Caruana'nın ikinci turu aslına bakarsak yani böyle maç maç konuşmamak istiyorduk. Çünkü hani şöyle maçların detayına girersek hem onları böyle podcast esnasında kafada canlandırmak zor olacak dinleyenler için. Ama bunu söylemeden geçemeyeceğim. Aynı şeyi birinci turda da yaptı Envial karşısında. Yani böyle çok teorik bir İspanyol konumunda. Hani böyle bizim tahtaya baktığımızda ya bir dakika ya böyle ATP'de alıyor sonra açarak şah çıkıyor. Bir dakika nasıl bir insanın açarak şah yani tahtada bu kadar şey varken. Ama o böyle gayet iyi hazırlanmış. Artık nasıl yani hem işte zaten sekondantı çok Rüstem Kazimsanov hem çok tecrübeli hem de muhtemelen yani ekibi falan derken çok iyi hazırlanmış bir turnuvaya ve böyle açılışları karşısındakinin baskı altına sokacak şekilde ya bir dakika ben şimdi bir hata yaparsam bu adam beni buradan çıkarmaz derecesine sokacak şekilde ve bunu diyor adam da 2800'lük bir adam. Caruana bu şekilde hazırlanmış. Bu bana biraz şeyi düşündürtüyor. Yani şu anda tabii ki herkes artık bilgisayar çağındayız malum. Hani böyle herkes bilgisayarlarla hazırlanıyor veya bütün derecedeki büyük ustalar aslında doğru hamleleri biliyorlar. Yani bu konumda bilgisayarın önerdiği hamlenin ne olduğunu özellikle böyle teorik konularda hepsi biliyor. Şimdi biraz böyle hani bu bana geçmişteki şeyi düşündürtüyor. Şimdi ikinci dünya şampiyonu Emmanuel Lasker. Şimdi Lasker'in hani böyle başarısının ne olduğu ile ilgili konuşulduğunda işte Lasker'in sürekli rakiplerine problem çıkartan tarzı bir satranç oynadığını ve satrancın biraz da psikolojik yönünü ortaya çıkarttığı söylenir. Öncelikle rakibin tarzını analiz etmek ve belki de en doğru hamleyi değil ama rakibini en rahatsız edici hamleyi oynayarak onu hataya sürüklemenin Lasker'in birinci stratejisi olduğu söylenir. Bazı yine tarihi satrançlar da bunun tamamen karşısında yer alan satranç oynarlar. Hayır kardeşim, rakip önemli değil. Sonuçta ben bilgisayarla da oynasam, bir amatörle de oynasam doğru hamle doğru hamledir. Mesela onun bir numaralı rakibi Doktor Taraş ya da Fischer. Yani Fischer de diyor ki ben doğru hamlelere inanırım diyor. Yani psikoloji neymiş yani. En güçlü hamleyi bulurum onu oynarım diyor. Sanki biraz artık yani çağımızda tekrardan Lasker'in şeyine gidiyormuşuz gibi geliyor. Yani tabii ki Caruana o Slav'ın oradaki şeyindeki en doğru hamleyi o da biliyor. Teorik olarak en doğru hamleyi. Ding de biliyor. Muhtemelen ikisi de öyle oynasa 30. hamleye kadar böyle kitaptan oynayabilirler. Fakat satrancın psikolojik yönünün tekrardan geri geldiğini ve böyle rakibini böyle en doğru olmayan hamleleri oynayarak birazcık böyle onu uçurumun kenarına doğru sürükleyip onu hata yaptırmanın artık önemli bir strateji olduğunu tekrar önemli bir strateji haline geldiğini daha doğrusu düşünüyorum. O yüzden böyle hani bunun şey gibi geliyor. Yani psikoloji bir ara vardı. Sonra böyle hayır kardeşim doğru hamleler işte teori. Herkes teori değilsin. Ama şu anda tabii ki herkes bir şekilde rakibini sürprizle yakalamanın peşinde. Şurada da bunun bir örneği oldu. Giri de çok iyi hazırlanmış açılışlara ama bir şekilde nedense açılıştan sonra avantajlı çıkamıyor 3 turdur. O da Nepo'ya karşı böyle bir açılışta böyle tak tak tak kendine karşı güvenli oynadı İngiliz bir varyanda. Ama hatta bir tweet gördüm. Yani belki insanoğlu olarak tekrardan böyle umutlu olmamız gerekiyor diye. İki tane büyük usta oturdu böyle bilgisayar hazırlığını çürüttü diye. Nepomniachtchi de gayet güzel oturdu açılışta tak tak tak böyle aleti bıraktı geldi açmazı aldı vesaire. Ve müthiş bir oyun oynayarak sonunda da müthiş bir oyun sonu tekniği kullanarak kazandı. Sen ne dersin bu böyle psikolojik ve böyle sürprizle yakalama konusunda?
Ya bu aslında çok tezat bir şekilde Carlsen'in getirdiği bir şeydi. Yani mesela Carlsen'in Kasparov'la çalıştığı dönemlerde böyle anlattığı bir konular vardı. Yani şimdi baktığım zaman bir satrançta hani Elo diye bir puan var. Kimin ne kadar iyi oynadığını tek bir sayıya indirgiyoruz. Ama mesela satrancın zirvesine gelmiş iki tane oyuncuyu karşılaştırdığımız zaman işte Carlsen'le Kasparov'u her ikisinde aslında birbirlerinden ne kadar da farklı bakış açılarına sahip olduğunu görebiliyoruz. Özellikle bunu Carlsen'in söylediğinde mesela Carlsen çok net bir şekilde söylüyordu. Biz tamamen farklı insanlarız diye. Sadece oyun tarzından değil oyuna yaklaşımları olarak da mesela Kasparov satranç yani bir açılış ya çok önem verir ve işte her açılıştan da çok hafif üstün olarak çıkıp ondan sonra o üstünlüğün üzerine oynama üzerine bir o oyun kurmuştu. İşte Carlsen'in hiç böyle bir şeyi olmadı. Buna daha doğrusu çok fazla önem verdiğini görmedik. Daha çok hani tabii ki de çalışıyor ama oynanabilir konumlar çıkartmaya çalıştı. Yani şeyi için bir Kasparov için satranç tahtası bir matematiksel bir puan gibiydi. Yani beyazlar 1 puan önde, siyahlar işte 0,3 puan önde falan gibi her pozisyona baktığında matematik bir değer çıkartıyor. Gözleri onu arıyor. Kafasında bunun hesabını yapıyordu. Carlsen için bu değil. Yani Carlsen diyordu ki ben bir pozisyona baktığım zaman beyaz için de olsa, siyah için de olsa avantajlara bakarım diyor. Yani onun bir puan değerlendirmesini yapmıyorum. İşte I'm looking for opportunities diyor mesela. Şimdi öyle olduğu zaman Carlsen için bir pozisyonda iyi kötü olmasından bağımsız ben bu pozisyonda rakibi nasıl yenerim diye baktığı için bu psikolojik faktör çok önemli geliyor. Yani mesela bir 10 hamle boyunca pozisyonunu hiç aslında ileriye götürmeyen bir ne bileyim bir kapalı bir konumdaki at manevrası Carlsen için çok önemli ve çok da bunu kafasında çözebilip bir yerlere yerleştirebiliyor. Bu süre içerisinde rakibinin hata yapabilmesini bekliyor mesela. Çok ufak hatalardan bahsediyoruz ama dünya şampiyonu ünvan maçında Anand'ı nasıl yendiğini biliyoruz. Yani kale oyun sonlarında, at oyun sonlarında tahtada çok az taş kalmışken o yaptığı ufak tefek manevralarla rakibine nasıl ufak tefek hatalar yaptırabildiğini biliyoruz. O yüzden bu psikolojik yan gerçekten çok çok önemli. Öte yandan Carlsen çok da iyi bir açılış hazırlanıcısı olmadı hiçbir zaman. Çünkü avantajlara inandığı için pozisyonunda hafif üstün gelmesine gerek yok. Eşit çıksa da önemli değil. Hatta bazı konumlarda hafif kötü bir konumda da çıkmasının önemi yok. Çünkü sadece oynayabileceği konumlara erişmeye çalışıyor Carlsen. Bu turnuvada ama şunu görebiliyoruz. Çok ciddi bir açılış hazırlığıyla rakibe karşı bir şaşırtma, onu bilmediği sulara yönlendirme ya da oynamak istemediği pozisyonlara yönlendirme. Sonuç olarak bir pozisyonel bir satranççıyı bir işte şaha hücum ettiği bir pozisyona zorlamak çok da aslında şey değil. Yani nasıl söyleyeyim? Rakip için oynaması kolay değil ve bunu zorluyorsanız ya da işte ne bileyim daha taktiksel bir oyuncuyu bir o oyun sonundaki işte ne bileyim böyle bir işte Carlsen'in oynadığı tarzda böyle bir at manevralarına falan zorluyorsanız tabii ki de bu sizin için çok büyük bir avantaj sağlayacaktır. Bunun üzerine de çok ciddi bir hazırlandıklarını görüyoruz. Çünkü her bir açılış kendi içerisinde yani her biri yeni bir novelty şeklinde geliyor. Bu arada çok iyi hazırlanmışlardan lafı açmışken çok da iyi hazırlanamamış bir oyuncuya geçelim istiyorsan. Grischuk'un performansı hakkında ne düşünüyorsun? Bu arada Grischuk skor olarak bahsetmiyorum. Yani şu anda %50'de bütün maçlarını berabere bitirdi. Ama ne diyorsun Grischuk'un oyun tarzıyla ilgili?
Evet, Grischuk hem oyun tarzı hem de bu arada bir ses geldi, onu sesten dolayı özür dilerim. Bir yandan da hani oyun sonunda verdiği demeçler, hani şeyler işte örneğin ikinci turdan sonra İşte dedi ki ben dedi bir saat tahtada uyudum dedi. Sonra bir uyandım dedi. 6 dakikam kalmış diyor işte. Hani işte ilk oyunda belirli bir oyunlara geç geliyor. Yani böyle 5 dakika 10 dakika geç geliyor. Zaten hani zaman sıkışmasına giriyor. İlk oyunda Alexenko'ya karşı belirli bir üstünlüğü vardı. Ama ondan sonra o üstünlüğü şey yapacak belki zamanı bulamadı. Belki işte yolu bulamadı. Yani sanki
Ufak
Grischuk çok...
bir söyleyeyim mi? Yani zamanı bulamadığından kaydı. Hemen böyle bir not düşeyim ben. Şu anda şeyde web sitesinde var. Yani ilk hamlelerinde normal. Mesela daha ilk hamlede 3 dakika düşünmüş. İkinci hamlede 2 dakika. Daha dördüncü hamlede 6 dakika, altıncı hamlede 4 dakika falan düşünüyor. Zamanını yitirmiş. Mesela 13. hamlede 20 dakika. Hatta biz kendi aramızda falan konuşurken birbirimize mesajlaşıyorduk. Ya Grişçuk ne yapıyor? Gene böyle yıldırım mı oynamaya çalışıyor diye. Hakikaten zamanını bitirdi. Ve şöyle söyleyeyim, 21. hamleden sonra 4 saniye, 27 saniye, 26'dan sonra 49 saniye, 28. hamle 57 saniye, ondan sonra 30'dan sonra 32, 30, 40, 18, 58, 31, 1, 4, 42 ve 3 saniye. Bunların hepsi saniye. Hiç dakika düşünmemiş. Bunların hepsi saniye. Yani böyle bir internette bir yıldırım maçı yapıyor olsa Grischuk ancak bu kadar olabilirdi. Bu adaylar turnuvasının birinci turundan bahsediyoruz. Yani çok garip bir şey.
Yani evet. Ama o partiye de geç geldi. İkinciye de geç geldi. Yani biraz onun tarzı da bu şekilde. Yani hep bu şekildeydi. Sanki böyle hani baktığın zaman hani bu turnuva sanki en az kim istiyor gibi baktığın zaman evet katılıyorum. Ben sanki hani en az o hani böyle yani çok da bu turnuvayı en azından dışarıya verdiği görüntü ve hani oyundaki şeyi bu şekilde. Ama tabii bu çok güçlü bir oyuncu olduğu için yani böyle eğer tabii tekniği de çok yüksek bir oyuncu olduğu için hani en ufak bir hatayı affetmeyecektir yani. Hatta böyle muhtemelen 1-2 galibiyet alacaktır. Yani bu onun turnuvayı altlarda bitireceği anlamına kesinlikle gelmiyor. Sadece böyle istek ve hani görünüş açısından konuşuyoruz ya da böyle hazırlanmak açısından konuşuyoruz. Bu arada
Evet.
teknikle ilgili yani özellikle hani o sadece 12 oyun oynandı ama 12 oynanan oyunların üzerinden gittiğimizde gerçekten bu oyuncuların hani şu anda ne kadar üst düzey oyuncular oldukları ve ne kadar yani bunun hepsini söylüyorum. Belki hani Alexeyanko birazcık hani burada hani daha rüştünü o kadar ispat edememiş bir oyuncu ama diğerlerinin tekniğinin ne kadar yüksek olduğunu ve böyle gerçekten nasıl kitap gibi oynadıklarını da görüyoruz. Yani örneğin Nepomniachtchi'nin ilk turda Giri'ye karşı kazandığı işte Vezir'e karşı kale oyun sonu böyle yani o adam hani şey gibi hani sanki oyun sonu kitabından 2 gün önce falan çalışmış da 2 gün önce çalıştığım konum geldi falan filan gibi hani o kadar doğru teknikle oynuyor. Van Kao ki Van Kao'nun bu turnuvaya katılmasına çoğu kişi şaşırdı ya Allah Allah falan filan hiç beklemiyorduk aslında biz işte şey bekliyorduk ama Van Kao'da kazandığı oyunda yani oyunu ne kadar derin anladığını ve ne kadar iyi bildiğini, konum bilgisi ne kadar iyi olduğunu gösterdi. Hani böyle baktığın zaman hani gerçekten adaylar turnuvasının kalitesine yakışır teknikte ve kalitede oyuncular var ve bu da bana oyunların şeyini hem böyle direkt böyle bir favori partilere tek tek baktığınızda ya direkt ya çok rahat kazanır tabii ki diyemiyoruz ama onun dışında da hani gerçekten böyle textbook örnekler sunuyorlar oynarken de.
Evet, o şey maçı acayipti ya. Daha ilk turdaki Anişkiri'yi yendiği oyun sonu. Ben dedim ki bunu artık nasıl çıkartacak? Büyük ihtimal beraber olur falan diye ama acayip bir performans var.
Evet. Güzel. Birazdan da 4. tur başlıyor. Bakalım. Şimdi heyecan devam ediyor. Bundan sonra sizin için ne olur? Yani şu andaki daha tabii daha 3 tur oynandı. Daha 11 tur daha var. Söylemek için çok erken ama turnuva öncesinde herkes Caruana'nın kazanacağı yönündeydi fikri. Senin fikrini değiştirebilecek bir şey oldu mu şimdiye kadar?
Şu an zirvede değil Caruana. Son Dink Diren'e kaybettikten sonra 3 maçta 1,5 puanla 4-5. paylaşıyor. İlk 3 zaten 3'te 2 gidenler Nepomniachtchi, Vacheslav Kravets, Van Gaal. Ama benim için şey değişmedi. Ben Caruana'nın yine kazanacağını düşünüyorum.
Ben de kazanacağını düşünüyorum çünkü çok iyi hazırlanmış yani çok böyle çok konsantre çok iyi ve böyle yani her zaman da böyle son turda aldığı gibi riskler almasına gerek olmayacak. Dolayısıyla sanki o iyi ışığı verdiği gibi gözüküyor. Dink Liren de eğer böyle 1-2 galibiyet daha alıp potaya girebilirse bizi böyle çok zevkli bir ikinci yarı bekleyecek özellikle turnuvanın ikinci yarısında.
Evet. İkinci yarıya gelince bir podcast daha yaparız herhalde. Nasıl olsa
Bence.
ortamda kimsenin bir podcast yaptığı şey yaptığı yok.
Evet
Bizim
abi
network'te.
bizde bir sosyal sorumluluk yani sonuçta ya kardeşim bir tek satranç var şu anda yapsanız da podcast falan diye. Bir de şey var normalde bahanemiz de sürekli ışık iş gezisinde oluyordu. Artık iş gezileri de kalmadı. Artık senin de bahanen kalmadı.
Evet, vallahi evden çıkamıyoruz. Ya inşallah iyi bir kayıt olmuştur. Çünkü ya benim şeyde iş yerinde kaldı mikrofonum falan. Onları getiremedim. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Herkes evde olunca herhalde internete abandılar. Netflix'te, YouTube'da derken. Çok iyi, ses kalitesi çok da iyi gelmiyor ama bir de kayıtta nasıl çıkacak acaba diye kafamda da soru işareti var. Umarım becerebilmişizdir güzel bir kaydı.
Eğer
Bakalım.
bunu yayına verdiysek becermişiz demektir. Böylece kendimizi yapalım. Tamamdır o zaman. Var mı
Aksi
ekleyeceğim bir
zaten kayıtta kalmayacak. Yok, benim ekleyeceğim ekstra bir şey yok. Herhalde bu şey adaylar turnuvası bitmeden bir podcast daha yaparız.
mutlaka.
Onda tekrardan bir analizlerini falan yaparız. Senin var mı ekleyeceğim bir şey?
Yok, çok teşekkür ederim. Çok güzel sohbet.
Valla bu aralar şey o zaman bir Aniş Girin'in tweetiyle bitireyim ben de. Satranç şu aralar tuvalet kağıdı kadar meşhur oldu diyor. This is as popular as toilet paper now falan diye bir tweet atmış. Bu arada Anişgiri turnuvada oynarken atıyor bunları. Yani maç sırasında değil de çünkü normalde böyle sosyal medyadan ve her şeyden kopuyorlar ya işte telefona bakmak yok bilmem ne yok. Haber bile okumuyorlar
Yapamaz.
maçlarını hazırlansınlar diye. Anişgiri hiç sallamamış yani girmiş.
Yani işte Yannis bile oturup satranç oynuyor. Daha ne olsun?
Hakikaten. Doğru diyorsun. Peki
İyi beyefendi.
Görkem, teşekkür ediyorum ben o zaman.
Tamamdır, ben teşekkür ederim Işık. Görüşmek üzere.
Haydi bakalım. Bir sonraki podcast'te tekrar görüşmek dileğiyle o zaman. Hoşça kalın.
Çıkalım.